Ayrım 3, sayfa 38. 1 Kasım 1913. Abla, büyük kız kardeş. Miranuş, yani ablam çok şanslı. 7 ay sonra okuldan mezun oluyor. Van'da okul bitiren kızların başına iki şey gelebilir. Ya diplomalarını alır almaz evlenirler ya da evlenmezler. İkinci olay etrafta damat adayı olmadığında gerçekleşir. Bu Miranuş'u bağlamıyor. Çünkü o avukat Garabedyan'ın oğlu, Senik'le nişanlı. Miranuş zarif ve kibardır. Her zaman herkesi memnun etmeye çalışır. Ermeni folklor danslarını oynarken bir kuğu görünümündedir. Aslını söylemek gerekirse ister yürüsün, ister konuşsun, hareketleri öyle zariftir ki dans ediyor sanırsınız. Herkes Miranuş'u sever. Büyük anneme göre Miranuş ay ışığını kıskandıracak kadar zarifmiş. Ay ışığına doğma, ben senin yerine etrafı ışık saçıyorum, parlıyorum demeliymiş. Okulda her zaman en yüksek not alan +5 alır. Liyavart ve benim, Miranuş gibi bir ablamızın olması haksızlık. Çünkü herkes bizim de onun gibi olmamızı bekliyor. Ben bu durumdan hoşlanmıyorum. Bazen keşke bir hatası olsa diyorum. Aslında ben ondan çok daha kişilikliyim. Bizimki gibi kalabalık bir ailede yaşıyorsanız benim gibi olmak zorundasınız. Miranuş'a gelince, o hemen karar değiştirebilir, kararsızdır ve önemli durumlarda karar alamıyor. Bu da ona hiçbir yarar sağlamaz. Birçok genç Miranuş'la evlenmek isteyebilir. Ama annemler Senik Garabedyan'la evlenmesi konusunda fikir birliği ettiler. Senik'e bu ad asırlar önce Van'da hüküm sürmüş Kral Senik Kerim'in adından esinlenerek verilmiş. Senik'in ailesinin maddi durumu iyi. Aygestan'ın tanınmış ailelerinden biri. 24 yaşında hipermetrop olduğu için bir şeyi yakından görmek istediğinde burnunun ucuna pensle tutturulan gözlük takıyor. Dar alınlı, kahverengi gözlü, sivri burunlu, uçları burulmuş ince bıyıklı ve sahte gülüşlü biri. Miranuş'un yanında olduğunda nedense hep çok asabi, kendi başına kaldığında daha çok kendine güveni varmış gibi gözüküyor. Binde bir güler. Bence burnunun ucundaki pens gözlüğü düşer korkusuyla gülmüyor. Zaten güldüğünde de bana yaşlı, hasta bir adamın öksürüğünü anımsatıyor. Babası gibi avukat olmak için eğitimine İstanbul'a devam ediyor. Bütün söylediklerim bir yana, kusursuz Türkçe konuşması onun tek özelliği. Çünkü genelde Vanlı Ermenilerin çoğu iyi Türkçe konuşamaz. Senin annesi diyor ki, oğlu çok nazikmiş. Miranuş'u mutlu etmek için elinden geleni yapacakmış. Bu sözleri bir yana koyuyorum. Asıl benim başka bir kuşkum var. Bana göre Senik Miranuş'un umurunda bile değil. Ama nişanı bozacak gücü yok. Onun yüreğinde yatan Bitlisli Hagop Avanyan. Miranuş onunla Artamet'te tanıştı. Artamet'te Hagopların yazlık evleri bizim evimizin çok yakınındadır. Her yaz orada birkaç hafta kalırız. Miranuş ve Hagop tüm zamanlarını birlikte geçirirler. Hagop geniş alnı, açık kahverengi saçları, koyu mavi gözleriyle köylü gençlere benzer. Geçen yıl Ağustos'ta Hagopların ailesi bizi akşam yemeğine davet etmişti. İşte o gün Miranuş ve Hagop'u perdelerin arkasında öpüşürlerken yakaladım. Çok şaşırmıştım. Ama çok da merak ettim. Miranuş Senik'le nişanlıydı. Hagop'la öpüşüyordu. Demek Miranuş'un da bir kusuru vardı. Anneme bir şey söylememeye karar verdim. Miranuş'a bu konuyu soracaktım. Hatta azıcık şantaj yapmayı bile düşünüyorum. Kulaklarına kadar kızardı ve anneme bir şey söylememem için yalvardı. Şimdiden sonra Hagop'la ilgili düşüncelerini benimle paylaşacak. Beni sırdaşı ve akıl hocası ilan etti. Akşamları yatmadan önce uzun saç örgülerimizin düğümlerini açar fırçalarız. Bu günlük işlemi yaparken birbirimize sırlarımızı, gelecekle ilgili planlarımızı anlatırız. Bu aralar çoğunlukla Miranuş'un karışık aşk öyküsüne çözüm üretmeye çalışıyoruz. Hagoplar ailece Amerika'ya gittiler. Teyzesi 1896 katliamından hemen sonra gitmiş. Eylül ayında Avanyan ailesine bilet göndermiş. Böylece tüm aile Bitlis'i terk edip Amerika'ya gittiler. Bitlis'teki evlerini sattılar. Artamet'teki yazlık evin kapısına büyük bir asma kilit astılar ve yeni ufuklara, yeni yaşamlara yelkenlaştılar. Hagop 22 yaşında ve Miranuş'a deli gibi aşık. Gitmeden önce Amerika'ya yerleşir yerleşmez bana gelip Miranuş'la evlenerek onu da alıp geri dönme sözü vermiş. Bu arada Bayan Garabedyan her fırsatta Miranuş'un yanaklarını çimdikleyerek kırmızı yanaklı torunlara sahip olmayı hayal ediyor. Seni hiç tutmuyorum. Annesinden ise hiç mi hiç hoşlanmıyorum. Bir defasında yanaklarımı öyle çimdikledi ki canımın acısından az daha gözlerimden yaş boşanacaktı. Bir de anneme sormaz mı? Liyanuş'un teni neden bu kadar koyu renk, yoksa bir hastalığı mı var? Geçen hafta Senik İstanbul'dan ailesini görmeye gelmişti. Bize uğradı. Miranuş'la konuşmak istedi ama o hastalık bahanesiyle Senik'in yanına çıkmayı reddetti. Oysa o sabah okulda sağlığı yerindeydi. Bana kalırsa seni görmek fikri onu hasta etti. Annemle konuştuktan sonra ise sıkıntısı azalmış, hafiflemiş görünüyordu. Daha sonra aynı akşam bana annemle ne konuştuklarını anlattı. Miranuş annemden Senik'le nişanı bozmak için izin istemiş. Ablam Hagop'u duyduğu aşkı anlatırken annem dikkatli dikkatli dinliyormuş. Annem hala avukatın oğlu Senik'in uygun bir damat adayı olduğunu düşünüyor. Üstelik onlar Van'da oturuyorlar. Sonunda ikisini de rahatlatan diplomatça bir çözüme ulaşmışlar. Annem Hagop'un geri dönüp dönmeyeceğinden emin değildir. Miranuş ise Hagop'un Van'a gelmesine hiçbir şeyin engel olamayacağından emin. Sonunda Hagop'tan haber alıncaya kadar işleri akışına bırakıp Senik'e bir şey söylememeye karar vermişler. Zaten Senik yarın İstanbul'a dönüyor. 9 ay yani okulunu bitirdikten sonra Van'a dönecek. Bu aralar Miranuş'un en sevdiği yer Van Telgrafhanesi. Orası Amerika'ya en yakın yer. 4 Kasım 1913 Araksi. Tam Miranuş'un duygusal yaşamı düzene girmişti ki bu kez de Araksi'nin yaşamı karıştı. O annemin küçük kız kardeşidir. 24 yaşında ve bekar. Herkes onun asla evlenmeyeceğinden emin. 24'üne gelip hala evlenmemiş biri yaşlı kız olarak kabul edilir. Büyük annem bu konuda kötümser değil. Nasılsa bir gün birinin karısı ölür, dul kalan bu adam da Araksi ile evlenmek isteyecektir. Bazen büyük annenin bu evlilik fikrinden ne amaçladığını anlamaya çalışıyorum. Yani dul bir erkek sadece çocuklarına annelik etsin diye mi evlenecek Araksi ile? Vanlı bir kızdan beklenen davranışlar şunlardır. Önce cici bir kız olacak bu. Üstünde başına temiz tutmak anlamında da yorumlanabilir. İkinci kural okulda başarılı olup iyi notlar almaktır. Ayrıca evde de boş durmayıp güzel dolma sarmayı, tatlı yapmayı öğrenmeli. Bunları ilaveten yünden iplik eğirmeyi de bilmesi gerekiyor. Daha sonra Vanlı kız evlendiği zaman mütevazi bir gelin olması da koşul. Bu bağlamda Vanlı kadınların konuşmaya bile hakları yoktur. Bir de çocuklar dünyaya gelince yapılacak onca işe çocuk yetiştirmek de eklenir. Sonuna doğru çocuklar büyür, kadın da kaynana olur. İşte o zaman canı istediği kadar konuşabilir. Vanlı bir kadının bu aşamada görevi vardır. Tatlı bir büyük anne olmak. Bol bol masal anlatıp bir o kadar da dua edecek zaman bulmak. Büyük anneler bu işlerin arasından canlarının istediğini seçip yaparlar. Araksi bu yolların hiçbirinden geçmedi. O zamanının çoğunu Amerikalı misyonerlerin yönettiği Amerikan hastanesinde geçiriyor. Hemşirelik eğitimi alıyor, sonunda da hemşire olacak. Evde Araksi çok sessizdir. Bazen yumuşak, gizemli gülüşünün ve sessizliğinin ardında bir sır sakladığından kuşkulanıyorum. Çok az, sadece bir soruyu yanıtlaması gerektiğinde konuşur. Yüzünde onlarca krater görünümünde iz var. Bunlar çocukken geçirdiği çiçek hastalığının kalıntıları. Aynı dönemde ailede iki çocuk çiçekten ölmüş. Araksi'nin neden evlenmediğini bilmiyorum. Yüzündeki kraterler mi yoksa başka bir nedeni mi var? Yüzündeki izleri görmezsek ben onun hala oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. 29 Kasım 1913 Amerikalı misyonerler. Argestan'da Noraşen mahallesinin sonunda Amerikalı misyonerler kendi binalarını inşa ettiler. Doktor Usher Amerika'dan Van'a geldi. Yıllardır burada yaşıyor. O ve karısı Mrs. Elizabeth kendi arazilerinde okullar, yetimhaneler açtılar. 3 üniteli bir hastane inşa ettiler. Ayrıca şehirde kız erkek karışık bir okul daha açtılar. Amerikalıların görünüşleri Vanlılardan tamamen başka. Tenleri açık renk, burun yapıları değişik. Vanlıların Amerikalılardan, Almanlardan, Ruslar ve İtalyanlardan daha iri burunları vardır. Bu yabancıların giyim tarzları da değişik. Örneğin erkekler asla fes kullanmıyor. Pantolonlarının kesimleri de farklı. Öyle oturma bölümü bol, dizin altı dar değil. Küçük yazar şalvarı, poturu tarif etmeye çalışıyor. Kadınlara gelince onlar da çok şık elbiseler ve şapkalar giyiyorlar. Tıpkı Fransız kitaplarında görülenler gibi. Bana gelen ilk Amerikalı doktor olan Doktor Usher çok ünlü. İnsanlar onun mucizeler yarattığını ve ölümcül hastalıkları tedavi edebildiğini anlatıyorlar. Bayan Usher ise daha çok çocuklarla uğraşıyor. Bu çocukların büyük kısmı yetim. Onlar aynı zamanda Markar ve Ohannes'in de haftada iki kez gittikleri bir yuvayı yönetiyorlar. Vanlıların hayran bakışları yönünde Amerikalılar su gibi Ermenice'de konuşuyorlar. Ermenice'leri kulağa biraz tuhaf, komik gelse de bizim İngilizcemizden daha iyi. Amerikan okuluna giden kızları tanıyorum. Bana anlattıklarına göre herkesin kendi İncil'i varmış. Bu okulda Ermeni çocuklarına İncil'in yanı sıra el sanatları, sanat ve hemşirelik dersleri de veriliyormuş. Araksi işte bu okulda hemşirelik eğitimi aldı. Mezun olup diplomasını aldıktan sonra da orada kalıp asistan hemşire oldu. O, eve İngilizce yazılmış bir İncil getirdi. Bizim evdeki ise Ermenice. Biz okulda İncil'den öyküler okuyoruz. Eski Ermenice'yi okumak çok zor ama ben testlerden hep +5 alıyorum. Birazcık İngilizce bildiğimizde İncil'i okumaya çalışıyoruz. Ne yazık ki Türkiye'de yayınlanan İncil'lerin ortak noktası İncil'den Ermenistan sözcüğünün çıkarılmış olması. Hangi dilde yayınlanmış olursa olsun İngilizce, Türkçe vesaire Türkiye Ermenistan sözcüğüne izin vermiyor. Banda Ermenisi Türk'ü herkes misyonerlere saygı gösteriyor. Her şeyden önce onlar evlerini bırakıp Türkiye'ye insanlara yardım etmeye gelmişler. Van'daki Amerikan Hastanesi çok güzel bir yer. Burada Ermeniler, Türkler, Kürtler yani yardıma muhtaç herkes tedavi ediliyor. Bazen çok şaşırıyorum. Bu insanlar bizim Van gibi uzak bir yere onca uzak yoldan evlerini barklarını bırakıp ta buralara neden gelmişler? 11 Aralık 1913. Bu yaşamda Van, bir sonrakinde cennet. Günler gittikçe kısalıyor. Yakında yeni yıl gelecek. Şimdilerde Van bembeyaz. Kışın etraf sessiz olur. Çünkü kuşlar ve cırcır böcekleri Ağustos böceği susar. Aslında onlar bu mevsimde Van'ı terk edip ilkbaharda geri dönmek üzere kendilerine daha sıcak yerler bulmaya giderler. Varak dağlarının ve Süphan dağının zirveleri bembeyaz. Van'ın dört bir yanı dağlarla çevrelenmiştir. Bunlar doğuda Varak, kuzeyde Süphan ve kuzeybatıda Nemrut dağlarıdır. Ermeni topraklarında bir dağ daha vardır ki bu çevredeki dağların hepsinden daha uludur. Ararat. Ancak Ararat Van'dan görünmez. Ben bir keresinde Margos'la Beyazıt'a kelebek avına giderken Ararat'ı gördüm. Öyle büyük ve yüksek ki yazın bile karlarla kaplı. Büyük babamın söylediğine göre biz dünyanın en güzel bölgelerinden birinde yaşamak üzere kutsanmışız. Bunu nasıl bilebildiğini anlayamadım. Çünkü öyle çok yolculuk etmiş biri değil. Büyük baba ve Vanlıların hemen tamamı şöyle der. Bu dünyada Van'ı görmek demek, öbür dünyada cennetin nasıl olduğunu bilmek demektir. Onlara inanıyorum. Çünkü dünyanın dört bir yanına gezmiş olan ressam Panos, terlemez yanda aynı şeyleri söylüyor. Bu ressamı Van Gölü kıyısında resim yaparken sık sık izledim. Bir kere de Kutut Adası'nda resim yaparken görmüştüm. Yazın bu ada çok rüzgarlıdır. Ressam kendini rüzgardan korumak için yeşil bir ceket ve güneşten korunmak için de siyah başlık, kalpak gibi giymişti. Yüzü Süphan Dağı'na ve göle dönüktü. Fırçasını elinde döndürerek büyülü görüntüler yaratıyordu. Tahta çerçeveye gerilmiş bezi tuvali anlatıyor. Elindeki fırçayla süpürüyormuş gibi yaptıkça ortaya çiçeklerden, sulardan, çayırlardan ve dağlardan oluşan rengarenk bir manzara çıkıyordu. Fırçası sehpanın, şövalyenin kenarında dinlenirken o Van Gölü'ne bakışlarını sabitliyor, su yüzeyindeki dalgaların kıyıya çarpıp geri dönüşlerini teker teker izliyordu. Daha sonra dinlendirdiği fırçasını eline alıp daha koyu renk dalgalar çizecekti. Bazen onun resimlerinin, tabloların doğanın kendisinden bile daha güzel, daha mükemmel olduğunu düşünüyorum. Panos Terlemezyan adlı ressam eserlerini Almanya'da, Fransa'da, Moskova'da, Saint Petersburg'da ve Tiflis'te sergilemiş. Vanlılar onunla gurur duyuyor ve çok saygı gösteriyorlar. Van'ın Ermeni kiliseleri, sarayları, dağları, Van Gölü ve Urartu kaleleriyle dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu ressamda doğruluyor. Dünyanın hangi ülkesine yerleşirse yerleşsin her zaman Van'a geri döneceğini vurguluyor. 18 Aralık 1913 Van şehri. Yeni yıl hazırlıklarına başlamak üzereyiz. Kutlamalar çok eğlenceli olacak. Vanlılar yiyecekler konusunda çok ciddidirler. Yeni yıl masasında sergilenecek yiyeceklerin çeşitleri ve miktarı konusunda yarışırlar. Herhangi birinin masası dolu değilse o kişi saf dışı bırakılır. Değersiz kabul edilir. Masasında pastırma eksik olan evin kadınının davranışı utanılacak durum olarak konuşulur. Yeni yıldan bir hafta önce tüm alışveriş büyük baba, Mişo ve babam tarafından yapılacaktır. Her şeyden önce büyük babam şehre gider, oradaki pazarı dolaşır, ürünleri fiyatları gözden geçirir. Bu yıl büyük babanın bu geleneksel çarşı turunun ertesi günü beni de yanında götürdü. Aslında Mişo ile gider ama bir gün önce tesbihini bulduğum için Panos Ağa'nın kahramanı olmuştum. Tesbih sabahtan beri ortada yoktu. Ben bulunca da ertesi gün beni şehre alışverişe götürmeyi önerdi. Arabamız Tebriz kapısından geçip eski Van şehrine vardı. Şehir ortaçağ surları ile çevrelenmiştir. Kapılar ise şehire giriş çıkışlar için kullanılır. Ah, ben şehre gitmeye bayılırım. Pazar yeri kalabalık ve gürültülüdür. Beni asıl çeken yerler ise asırlar öncesinden kalan Ermeni kiliseleri ve camileridir. Bu binalar surların ve dört kapının aralarına yayılmış, serpiştirilmiş. Van'dan pek çok komutan geçmiş. Hepsi de şehirde birer iz bırakmışlar. Bunların en ünlülerinden biri de Asur kraliçesi Şamiram'dır. Çok ünlü bir kraliçeymiş. Şehrin her tarafını köprüler, su kemerleri, şatolar, hisarlar, bahçelerle donatmış. Şamiram bu topraklarda öyle çok yer inşa ettirmiş ki bazıları şehirden söz ederlerken Şamiram şehri, Şamiram kert, kert Ermenice şehir anlamındadır. Çevrenin notu derler. Van'da her binanın, her yapının bir öyküsü vardır. Şamiram çok güçlü ve çok zenginmiş. Aslında binlerce tebaası ve uyruğu varmış ama o Ermeni kral Ara'ya aşık olmuş. Ara gözleriyle ünlüymüş. Herkes onu güzel Ara. Ara Kezeklik, Ermeni çevre diye ünlenmiş. Ara kraliçesine ihanet edemeyeceğini söyleyerek Şamiram'ın aşkını reddetmiş. Bu yanıta çok öfkelenen Şamiram Ermenilere savaş ilan etmiş. Asurlular ve Ermeniler arasında korkunç bir savaş olmuş ve Ara öldürülmüş. Şamiram mitolojik efsanevi hayvanlarına gidip Ara'nın cansız vücudunu yalayarak diriltmelerini ve kendisine getirmelerini emretmiş. Büyü işe yaramamış ama Şamiram bu toprakları terk etmemiş, acısıyla yaşamayı yeğlemiş. Bu arada da şehri bayındır ve zengin bir yere dönüştürmüş. Bu hikaye çok sık anlatılan bir efsane. Ben de tekrar tekrar dinlemeye bayılıyorum. Topçu Meydanı şehrin merkezindedir. Burada çeşit çeşit dükkanlar, lokantalar, kütüphaneler ve kitapçı dükkanları vardır. Meydana 5 dakika uzaklıkta Amerikan Okulu var. Şehirde 7 tane Ermeni kilisesi var. Bu kiliselerin hemen hepsi de çok eski zamanlarda yapılmışlardır. Birbirlerine çok benziyormuş gibi görünseler de aslında aralarında çok fark var. Büyük babam Panos ve annem Aziz Nişan adlı kilisede vaftiz olmuşlar. Topçu Meydanı'nın yan tarafında bulunan Aziz Bedros ve Aziz Boğuz adlı iki kilise vardır ki bunlar her zaman çok kalabalık olurlar. Saat 5'te tüm kilise çanları çalmaya başlar. Eğer pazardaysanız en yakından duyulanlar Aziz Boğuz ve Aziz Bedros kiliselerinin çanlarıdır. Böyle tüm çanlar aynı anda çalmaya başladığında içimin aydınlandığını hissederim. Kışın saat 5'te çalınan çanların bir anlamı da dükkanların kapanma vaktinin geldiğidir. Bir de şehirde Ulu Cami, Hosrafı Cami ve Kaya Çelebi camileri var ki onlar da güzel, renkli yapılarıyla şehri büyükannemin anlattığı peri masallarına dönüştürüyorlar. Ünlü Van Kayası şehrin kuzey ucundadır. Kayanın tepesine tırmandığınızda aşağıda şehir minicik görünür. Elinizin karışıyla ölçebilirsiniz. Görüntü soluk kesecek kadar güzeldir. Şehir kayanın eteklerinden doğar ve doğudaki vadiye doğru yayılır. Van Kayası çok tarihi olay görmüştür, yaşamıştır. Ermeni krallıklarından çok önce hatta Asur kraliçesi Şamiram'dan da önce bu topraklarda Urartu krallığı vardı. Sahipti. Urartular burada birçok kale, köprü, bahçe ve tapınak inşa ettiler. Bu günümüzden 2000 yıl öncesine dayanıyor. Urartular kalelerini kayaların, dağların tepesine inşa ederlerdi. Bu güç işi gerçekleştirmelerinin nedeni kendilerini düşmanlarından korumaktı. Van Kayası'nın tepesine inşa edilen kalenin adı Citadel'dir. Citadel of Van. Çevredeki kayalıkların üzerine kazılmış çok fazla yazı vardır. Biz Urartu yazısı bilmediğimiz için bu yazıtları çözemiyoruz. Ama yabancı bilim adamları, arkeologlar uzun yıllar çalışarak çivi yazılarını günümüz diline çevirmeye uğraşıyorlar. Bütün bildiğimiz krallarının Van'ı seçmiş olduğu, başkentini burada kurduğu ve adını Tuşba koyduğundan ibaret. Krallıklarının adı Bir Anili'ydi ki bu ad daha sonra Ermenice bir ad olan Van'a dönüştü. Urart kaleleri ve tapınakları depremlerden ve savaşlardan çok büyük zarar görmüş. Buna karşın arta kalan bize ulu ihtişamlı Urartu krallığının gücünü kanıtlamaya yeter. Urartu çok güçlü bir krallıktı. Öyle ki tamamıyla yok olduğunda geriye gücünü simgeleyen yapıtlar ve yazıtlar bıraktı. Onca deprem ve savaşa karşın Van Kalesi ayakta kaldı. Umarım Kaya ve Urartu surları bu gizli güçleri hep ayakta kalırlar ve şehir düşmanlardan korurlar. Şehre geldiğimizde büyük babanın yaptığı ilk şey arkadaşı Levon Ağa'nın dükkanını ziyaret etmektir. Levon Ağa burada İstanbul'dan, İran'dan, Tiflis'ten ve Karabağ'dan getirdiği kilimleri satar. Bir sürü satış elemanı olduğundan kendisi sadece hesap tutar. Büyük babam onun işinin para saymak olduğunu söyler. Dükkanına gittiğimizde Levon Ağa kendine ve Panos Ağa'ya kahve ısmarlar. Onlar sınıf arkadaşıdırlar. Zaman zaman lokantada oturup okuldan bu yana geçen zaman içindeki değişikliklerden konuşmayı severler. Bugün ben varım. Restorana gidemezler. Bazen keşke erkek olsaydın diyorum. Böylece ben de lokantaya gidebilirdim. Lavan Ağa sık sık bizim eve gelir. Bu nedenle onu oldukça iyi tanıyorum. Çok komiktir. Şaka yapmayı ve Vanlılarla ilgili komik olayları anlatmayı çok sever. Bana kalırsa bunların bazılarını kendi uyduruyor. Büyük babam ve arkadaşı sohbet ederlerken ben de dükkandan dışarı çıktım. Kış olmasına karşın yine de ortalıkta dolaşan bir sürü Van kedisi var. Dükkanların çevresinde dolaşarak bir parça tavuk, yoğurt veya süt bulmayı umut ediyorlar. Bu kedilerin çoğunun evi var eminim. Ama yine de dükkan sahiplerinin onlara yiyecek vermesinden hoşlanıyorlar. Lavan Ağa'yı ziyaret bittiğinde büyük baba dışarıdan getirilmiş et ve tatlı fiyatlarını gözden geçirdi. Kilerimizde bu tür yiyecek bulunmaz çünkü bunlar çok pahalı şeylerdir. Pazar yeri çok kalabalık. Herkes yeni yıl alışverişi yapma telaşında. Ermeni, Türk, Kürt tüccarlar mallarını övüyorlar. Büyük baba kahve ve tütün satan bir dükkanın önünde durdu. Genellikle 5 dakika boyunca satıcıyla pazarlık eder ve karşısındaki fiyatı kırmazsa alışveriş etmez. Kahve satın aldıktan sonra şöyle dedi. Gerçi her yıl aynı sözleri söyler. Geçen yıl bu haydut bu kahveyi biraz daha ucuza satıyordu. Hep aynı sözler. Eve geldiğimizde yorgunluktan perişandım. Bir çanak tarhana çorbası içip her zamankinden daha erken yatmaya gittim. Bulutsuz bir kış akşamıydı. Gökyüzünde parlayan yıldızları görebiliyordum. Yıldızlar gökyüzünde takla atıyor. Sanki sirk palyaçoları tekerleklerle sahnede dönüyorlar. Sabah olunca göz kırparak eğilip gökyüzünden çıkıyor, veda ediyorlar.